İnsan Hakları.
Sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. Yine insan hakları ile alakalı sizinle paylaşacağımız güzel şeyler var. Hatırlarsanız geçen hafta temel insan hak ve özgürlüklerini irdeliyorduk. Onlardan birincisi olan tabii haklar, yani insanda doğuştan var olan hakları işlemiş ve o konuda bir kısım izahatlarda bulunmuştuk. İkinci olarak sosyal, ekonomik, pozitif veya ikinci kuşak haklar var. Yine üçüncü olarak da siyasal, kamusal ya da aktif statü hakları, yani üçüncü kuşak haklar kalmıştı. Allah nasip ederse bugün de bu konularla alakalı sizinle paylaşımlarda bulunmaya gayret edeceğiz. Biliyorsunuz insan hakları nedir, ne değildir, tarihte günümüze insan hakları nasıl bir seyir takip etmiştir konularını işlemiş olduk. Daha sonra da belli başlı insan hakları, temel hak ve özgürlükler konusuna değiniyorduk. Efendim, üç ana grubun ikincisi sosyal, ekonomik veya pozitif veya ikinci kuşak haklar dediğimiz haklar, genelde sizler de böyle kitaplara baktığınızda görürsünüz, eğitim hakkıyla başlıyor. Anayasamızda eğitimle ilgili yer alan maddeleri önce paylaşalım sizinle. Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz diyor anayasamız. İlk öğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır diye bir başka madde var. Yine efendim, devlet parasal olanakları yetersiz, başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sonuna kadar sürdürebilmesi için onlara yatılı, burs, yurt olanakları gibi imkanları sağlamak durumundadır da diyor. Devlet durumları nedeniyle özel eğitime gereksinim duyanlara da eğitim vermekle sorumludur, gerekli tedbirleri almak durumundadır. Ayrıca devlet başka ülkelerde çalışan yurttaşlarımızın çocukları için de tedbir almalıdır diyor. Ama daha çok, yani öncelerden, şimdi belki bazı çalışmalar yapılıyor ama öncelerden daha çok yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı temsilciliklerde, yani büyükelçilikler gibi, başkonsolosluklar ve konsolosluklar gibi yerlerde çalışan insanların çocuklarını düşünerek oralarda okullar açmaya gayret etmiş, yurt dışına işçi olarak göndermiş olduğumuz vatandaşlar için bu konuda pek adım ne yazık ki yakın zamana kadar atılmamış. Onları nasıl görmüş tabii bilemiyoruz. Ama imkanlarımız ancak bu kadar demiş. Çünkü hatırlarsınız 1960'lı yıllardan beri yurt dışına buradan işçi gidiyor. Özellikle Almanya, Fransa, Hollanda gibi Avrupa ülkelerine, Belçika gibi Avrupa ülkelerine. Bu ülkelerde vatandaşlarımızla bırakın okul ihtiyacını gidermeyi, arzu eden insanlara bir mescit dahi açmak için oraya işçi gönderilirken herhangi bir anlaşma yapılmamış. Oysa ki Yunanistan ve diğer Avrupa ülkelerinden gelen işçilerle alakalı Almanlarla yapılan anlaşmalarda şu kadar işçi başına onların arzu etmiş olduğu, işte kilisede, şurada burada kendi mezheplerine uygun kiliseler oluşturulması, dini mekanlar oluşturulması gibi maddelere bakılmış. Bir diğer maddemiz sevgili dinleyiciler, ikinci kuşak haklar çerçevesinde, pozitif haklar çerçevesinde çalışma hakkı var. Bu konuda da şunları tabii ilave etmek lazım. Çalışma hakkı deyince ne anlıyoruz? Çalışma hem bir hak hem de bir yükümlülüktür efendim. Herkes dilediği alanda çalışma hakkına sahiptir. Devlet çalışma yaşamını düzenlemek, çalışanları korumak, işsizliği önlemek için gerekli önlemleri almakla mükelleftir. Kimse yaşına, cinsiyetine, gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Bunlar anayasamızda, yasalarımızda güvence altına alınmıştır. Küçükler ve kadınlarla bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışmaz. Şartları bakımından özel olarak da korunmalıdır diyor yasalarımız. Çalışma hakkı iş bulma yani istihdam, yaşa, cinsiyete ve güce uymayan işlerde çalıştırılmama, işe almada ırk, renk, cinsiyet, inanç, siyasal düşünce ayrımcılığı yapılmama, istediği alan ve işte çalışma haklarını içerir. Çalışma hakkı anayasayla güvence altına alınmıştır. Ancak bu hakkın en iyi şekilde kullanılabilmesi için devlete düşen bazı sorumluluklar da vardır. Bunlar iş bulma, yani istihdam olanaklarını oluşturma, iş güvencesi ve koruyucu standartları sağlama, çalışma yaşamında belli bir gelir güvencesi sağlama, işte asgari ücret diye bir şey var biliyorsunuz. Yasalara göre bunun altında ücret ödeyemezsiniz diyor devlet çalışanlara. En az şu parayı ödemek durumundasınız diyor. İşçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, bu konuda da son dönemde çok ciddi adımlar atılıyor Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çerçevesinde. İşçilerin örgütlenme hakkının yine sağlanması yani sendikal haklarında verilmiş olması gerekiyor ki ülkemizde yıllardan beri mevcut sendikalar var. En son memurların da sendika kurma hakları kendilerine hatta diğer bir kısım haklarda verilerek hem işçi hem memur sendikalarımız kuruldu, teşkilatlandı ve hızlı bir şekilde de çalışmalarını devam ettiriyor. Örgütlenme hakkı da sağlanmalı. Ayrıca işsizliğe karşı korunma ve iş gücünün toplam risklere karşı korunması gibi yükümlülükler de yine çalışma hakkı çerçevesinde düşünülmesi gereken yükümlülüklerdir. Efendim bir diğer pozitif hak sosyal güvenlik hakkıdır. Sosyal güvenlik emeğiyle geçinenlerin, emeklilerin ve güçsüzlerin korunması için devletçe önlem alınması demektir. Sosyal güvenliği korumak için emekli sandığı, sosyal sigortalar kurumu ve Bağkur gibi kuruluşlar vardı eskiden. Son dönemde bütün bu kuruluşlar SGK çatısı altında birleştirildiler. Anayasamıza göre herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Kuşatıcı bir bakış açısı bu konuda mevcut. Bir de korunma hakkı var. Yine üzerinde durmamız gereken. Korunma hakkı insanların ama özellikle de çocukların güvence altına alınması demektir. Korunmaya ihtiyaçları olması hasebiyle. Korunmaya muhtaç çocukların hem kasıtlı hem kasıtsız zararlardan korunması anlamına geliyor bu hak. Özellikle kurumların ve bu kurumlarda çalışan bireylerin bakımları altındaki çocuklara karşı görevleri açısından da bu ülke önem arz ediyor. Her kurumun sorumluluğu zarar ister kurum içinden ister kurum dışından gelsin, temasta oldukları çocukları korumak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaktır. Korunma hakkı çocukların hayatta kalmak, gelişmek ve büyümek için ihtiyaçları olan şeyleri temin eden başka hakların da tamamlanmasıyla mümkün olabilir ancak. Bu konuyla alakalı biliyorsunuz Çocuk Esirgeme Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu büyük hizmetler yaptı memleketimizde. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu daha çok ailesiz kalan, yani annesiz babasız kalan ya da annesi babası mevcut bulunsa bile anne baba tarafından gerekli şartlar hazırlanamayan, bakım şartları, sosyal şartlar, insani şartlar hazırlanamayan çocuklar için devletin almış olduğu tedbirlerin sonuçlarından bir tanesiydi. Şimdi eskiden genel müdürlük olarak bu müessese gerçekten büyük hizmetler yaptı. Türkiye'nin her tarafında çocuk yuvaları, ihtiyaçlı çocukların, efendim korunmaya muhtaç çocukların, engelli insanların, özellikle de zihinsel engelli büyüklerin ve küçüklerin koruma altına alındığı, bakımlarının yapıldığı, her tür ihtiyaçlarının giderilmiş olduğu müesseseler kurdu. Büyük ve ciddi müesseselerdi bunlar. Bugün biliyorsunuz bu kurum bir bakanlığa dönüştü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adı altında hizmet veriyor. Pek çok birimi var ve gerçekten kayda değer güzel çalışmalar yapıyorlar. Hepsine kolaylıklar dileyelim bu vesileyle. Temiz çevre hakkı. Temiz çevre anayasamızda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde belirtildiğine göre her vatandaşın yaşamaya uygun bir çevrede bulunma hakkına sahip olması manasına geliyor. Bu hakkın yanında kişiler ve devlet de sağlıklı çevre koşullarını sağlamak ve korumak sorumluluğundadır. Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı insan hayatına yaraşır. Barınma, yiyecek ve yeterli suya erişimin sağlanmasını, çevre ve doğanın düzenini ve aynı zamanda yurttaşların sağlığını olumsuz etkilemeyen bir ortamda yaşamayı ifade ediyor. Dolayısıyla yurttaşların yaşadıkları yerin yönetiminde söz sahibi olması hakkını da içeriyor bu düzenleme. Temelde çevre hakkı birçok hakla sıkı sıkıya bağlı olarak da düşünülmelidir. Yaşam hakkı, sağlıklı ve temiz bir havayı solumak, temiz suya sahip olmak, yeterli yiyeceğe hem fiziken hem ekonomik anlamda sahip olmak, doğaya ve çevreye zarar vermeyen ekonomik yatırımların gerçekleştirilmesini sağlamak, yurttaşların zorla yerinden edilmediği ve hayati tehlike barındıran koşullar altında yaşamaya zorlanmadığı, çevreye verilen zarar dolayısıyla insanların ekonomik geçim kaynaklarından mahrum edilmemesini de ifade ediyor aynı zamanda temiz çevre hakkı. Bir de çevre ve sağlık hakkı var. Devlet vatandaşlarının sağlıklarına zarar vermeyecek, temiz ve dengeli bir çevrede yaşamalarını sağlamak için gerekli çabayı göstermek, tedbirleri almak zorundadır. Devletin vatandaşlarına karşı görevlerinden biri de onların sağlık koşullarıyla ilgilenmek, hastahaneler açmak, salgın hastalıkları önlemek, bulaşıcı hastalıklara karşı parasız aşı sağlamaktır. Devlet ayrıca vatandaşların konut ihtiyacını sağlamak için önlemler almalıdır. Sağlık hakkı hem beden hem de ruh sağlığı ile ilgili bir haktır. Devlet her yaştaki tüm vatandaşların beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri almakla yükümlüdür. Ancak sağlık hakkını gerçekleştirmek sadece devletin görevi değildir. Sağlığın, çevrenin ve çevre sağlığının korunmasında kişilere de önemli görevler düştüğünü unutmamak gerekir. Engelli hakları konusunu da yine bu madde altında irdelemek gerekiyor. Anayasanın ikinci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtilmiştir. Ayrıca 2005 yılında çıkarılan Özürlüler Kanunu'nda özürlülüğün önlenmesi başta olmak üzere özürlülerin istihdam, eğitim alma, rehabilitasyon ve benzeri gibi hakları kanunla belirlenmiştir. gerek sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, gerekse özürlüler kanunu kapsamında kamu ve sorumluluk duyarlılığı olan özel sektör engellilere bir dizi haklar tanımıştır. Bu hakların neler olduğunu, engellilerin hangi şart ve koşullarda hangi haklardan yararlanacağını biz kısaca madde madde olarak sıralayalım ama bunları detaylı bir şekilde engelli haklarıyla ilgili uzman konuklarımızı çağırdığımızda daha detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Neler var ilk etapta aklımıza gelen? ÖTV indirimli engelli araç alma hakları var engellilerin. Erken emeklilik hakları var. Engelli aylığı var. Evde engelli bakımına verilen bir maaş var. Yani kendi evladınız engelli ve bir anne olarak ona bakıyorsunuz evde. Devlet size maaş veriyor. Diyor ki bu engelliye bakmak devletin görevidir. Sen devlet adına bakıyorsun. Bir başka yere göndermektense en iyi ona sen bakarsın. Sen evde bak, ben paranı vereyim. Muhteşem bir şey, çok güzel bir şey. Bu uzun süredir memleketimizde icra edilen bir hak. Mesela benim bir yeğenim var, abimin çocuğu. Zihinsel engelli. Zihinsel engelli çocuğa her ay devlet bir maaş veriyor. Ayrıca annesine de bunu baktın diye neredeyse o çocuğa verdiği maaşın iki kadarını da annesine veriyor. Muhteşem bir şey. Hizmete geçen her kimse, efendim buradan müteşekkir olalım, Allah razı olsun diyelim değil mi? Çünkü pek çok insanı ilgilendiriyor. Başka neler var engellilerle alakalı? Vergi indirimi var, emlak vergisi indirimi var, su indirimi ve internet indirimi var, cep telefonu operatörlerinin indirimleri var, ulaşım indirimleri var, hava yolu, otobüs ve devlet demir yolları ulaşımlarında. Ayrıca biliyorsunuz şehir içi ulaşımlarda yetim maaşı var, ölüm aylığı var, engelli annesinin emekliliğinde tanınan haklar var, engelli ve engelli yakınının tayin hakkı ve engelli memurun izin hakkı gibi belli başlı hakları maddeler halinde sıralayabilmek mümkün. Sevgili dinleyiciler, pozitif hakları birkaç maddeyle özetlemiş olduk. Tabii bunları daha fazla artırmak mümkün, detaylandırmak mümkün. Önümüzdeki günlerde zaten bu konularla alakalı uzmanlar çağırdığımızda, uzman konuklar çağırdığımızda detaylı bilgileri almış olacağız. Biz baştan bir bilgilendirme yapalım. Ne anlaşılıyor pozitif hak deyince, ikinci kuşak hak deyince, birinci kuşak hak deyince, siyasal hak deyince, kamusal hak deyince ne anlaşılıyor? Daha çok onları vurgulamaya gayret ediyoruz biliyorsunuz. Ve efendim, sırada siyasal, kamusal ya da üçüncü kuşak aktif statü haklarımız var. Onları da özetleyerek programımızı nihayete erdirelim bugün itibariyle. Bunlardan birincisi vatandaşlık hakkıdır. Vatandaşlık ya da uyrukluk bağı, bireyle devlet arasındaki hukuki bir ilişki, teknik hukuki bir bağdır. Bir kişinin herhangi bir devletin vatandaşı olması, o kişinin hem sahip olduğu hakların hem de yükümlülüklerin yine o devlet hukuk içinde belirlenmesi anlamına geliyor. Bu yüzden kimin hangi devletin vatandaşı olduğunu saptayabilmek için vatandaşlığın kazanılması ve kaybedilmesi nedeniyle usulleri belirleniyor. Bazı devletler vatandaşlık bağının kurulması için Türk ana babadan diyor. Bazıları Alman ana babadan doğmuş olmak gibi kan esasını kabul ediyor. Bazıları da belirli bir devlet ülkesinde doğmuş olmanın o devletin vatandaşlığını kazanmak için yeterli olduğunu ya da toprak esasını kabul ediyor. Siyasal haklardan bir ikincisi seçme ve seçilme hakkıdır. Anayasamıza göre vatandaşlar seçme ve seçilme, bağımsız olarak ya da bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma, halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. Temsili demokrasilerde halkın adına karar almak, seçimle iş başına gelen yöneticilere bırakılır. Bu yönetici dedi, kimin seçeceği sorunu demokrasinin temel sorunlarından biridir aslında. Başlarda oy hakkı vatandaşların küçük bir kesimi tarafından kullanılıyordu. Çalışan kesimlerin ve kadınların oy hakkını elde etmeleri daha sonraları oldu. Bu nedenle genel ve eşit oy hakkı seçim ve temsil ilkesi doğduktan sonra ortaya çıktı. Oy hakkının genişlemesiyle ve çağdaş siyasal partilerin siyaset sahnesinde yerini almasıyla birlikte bugünkü anlamda seçme ve seçilme hakkı doğmuş oldu. Dilekçe hakkı. Dilekçe hakkı diğer birçok hak gibi, yani çalışma, haberleşme, hak arama, diğer hakları korumak için gerekli olan bir haktır. Kişi bu hakkını kullanarak hem kendi sorunlarını çözmeye çalışır hem de toplumun yönetiminde de etkili olur. Bir de son dönemde verilmiş bir hak daha var. Bilgi edinme hakkı. İdarenin kurduğu ve kurmakta olduğu işlemler ve eylemlerle ilgili bireylerin bilgi almasını ve belgeleri elde etmesini öngören temel bir insan hakkıdır. Bilgi edinmenin temel amacı, idarenin alacağı kararları hukuka uygun bir şekilde etkileyebilmesi için kişinin bilgilenmesini sağlamaktır. Bilgi edinme hakkı, demokratik yönetim ve şeffaflık ilkelerinin kamu yönetiminde gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerinin yerleşerek güçlenmesinde mihenk taşı durumundadır. Ayrıca yolsuzlukla mücadelede etkin bir denetim mekanizması olarak da kullanılmaktadır. Diğer yandan devletle bireyler arasındaki iletişim kanallarının bilgi edinme hakkı vasıtasıyla açık tutulması, devletle bireyler arasındaki mesafenin azalmasını ve güven duygusunun güçlenmesini sağlayarak bireylerin devlet yönetimine yabancılaşmasına da engel oluyor. Alınan kararları denetleme ve karar alma mekanizmasında etkin rol oynama imkanına sahip bireylerin nazarında idarenin iş ve eylemleri de böylece meşruiyet kazanmış oluyor. Bir diğer hak, bu hakla da vaktimiz dolmak üzere bitirelim bu bölümü. Siyasi faaliyette bulunma hakkı. Tüm vatandaşlar kanunda bulunan şartlara göre seçme, seçilme ve siyasi faaliyet hakkına sahiptir. Seçimler ve halk oylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılmaktadır. Eskiden biliyorsunuz çok daha farklıydı. Gizli o açık sayım vardı ki bu ayıptan da ülkemiz belli bir tarihten sonra, 50'li yıllardan sonra kurtuldu, hatırlayacaksınız. 18 yaşını doldurmuş her vatandaş seçme, seçilme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. Bu hakkın istisnası sadece silah altındaki er ve erbaşlar, askeri öğrenciler, taksirli suçlardan cezaevinde bulunan hükümlülerdir. Bunun dışındaki insanların seçme, seçilme ve diğer hakları elde etmeleri biraz daha kolay efendim. Böylece programımızı bugün de nihayetlendirmiş olalım. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatlerde bir başka konuda tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinize hak ve hukukuna daha iyi sahip çıkan, sağlıkla ve huzurla süren bir yaşantı diliyorum efendim.
İnsan hakları.